Efendim Sesli Dergi programından hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından yazılar aktaracağız. İlk olarak Dr. Adem Ergün'ün kaleminden Bereketli Bir Feyz Pınarı Ziyaret başlıklı yazısını aktaracağız. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan diye bir söz dolaşır söz meclislerinde. Özellikle yaşı kemale ermişlerden duyulur çoğu zaman. Bu ve benzeri sözlerle hayatı daha değerli hedefler uğruna yaşamak gerektiği hatırlatılmak istenir sanki. Evet, hayat faydalı faydasız meşgalelerle akar gider bir ırmak gibi. Uyanık olunmaz, ilim, irfan, akıl ve basirette planlanmazsa çoğu zaman lüzumsuz meşgaleler, oyunlar, eğlenceler, gereksiz hırslar, ham hayaller alır götürür bir daha ele geçmez ömür sermayesini. Geriye bakılınca sıcak ilgilerinden mahrum kalınmış yakın akrabalar, dostluğu kaybedilmiş sadık arkadaşlar, enkaza dönüşmüş ilişkiler, buruk yüzler ve donuk gönüller görülür artık. Yapayalnız kalıverir insan. Evinde yalnızdır, hastane köşesinde yalnızdır. Ölünce bir gün kabrinde yalnızdır. Bu yalnızlık içinde şöyle mırıldanır artık. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Yani bana ne gönül ateşinden başka kimse yanar, ne de tan yelinden başka kimse kapımı açar. Evet, her şey emek ister. Akrabalık emek ister, dostluk emek ister, ilişkiler emek ister, dua almak emek ister, hal hatır sorulmak emek ister, sevmek, sevilmek emek ister. Öyleyse şu hayatta her şey iş değil, her şey para değil, her şey kariyer ya da makam değil. Bu yazıda ziyaret feyzinden bahsedeceğiz. İnsanı zenginleştiren, ziyaret edeni ve edileni besleyen, gönüllerine muhabbet, feyz ve heyecan yükleyen, hayata anlam, tat ve değer katan, kalıcı ilişkileri ilmek ilmek güçlü kılan ziyaretten. Hiçbir telefonun, mesajlaşmanın, mail atmanın yerini asla dolduramayacağı ziyaretten. Dünyevi bir menfaat beklentisi olmadan yapılan ziyaretler, Rabbimizin katında, Habibullah Efendimizin gönlünde, her insanın hayatında hiç şüphesiz müstesna bir yere oturur. Ebu İdris el-Havlani rahimehullah şöyle anlatır. Dımaşk mescidine girmiştim. Bir de ne göreyim. Güleç yüzlü bir delikanlı ve başına toplanmış bir grup insan. Bunlar bir konuda görüş ayrılığına düştüler mi, hemen o delikanlıya başvuruyor ve fikrini kabulleniyorlardı. Bu gencin kim olduğunu sordum. Bu Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'tır dediler. Ertesi gün erkenden mescide koştum. Baktım ki o genç benden evvel gelmiş namaz kılıyor. Namazı bitirinceye kadar bekledim. Sonra önüne geçerek selam verdim ve Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedim. Allah için mi seviyorsun dedi. Evet, Allah için dedim. O yine gerçekten Allah için mi seviyorsun dedi. Ben de evet, gerçekten Allah için seviyorum dedim. Bunun üzerine elbisemden tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. Kutlarım seni. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Allah Teala sırf benim için birbirini sevenlere, benim rızam için bir araya toplananlara, benim rızam uğrunda birbirini ziyaret edenlere ve sadece benim rızam için sadaka verip iyilik edenlere benim de muhabbetim vacip olmuştur. Yani sevgimi hak ederler buyurmuştur. Allah'ın sevdiği kullar arasına girmek isteyen bahtiyarlara ne güzel bir yol haritası. İlim yolunda yükselmek isteyen alimler ziyaretini canına minnet bilmeli. İrfan yolunda mesafe kat etmek isteyen arifler ziyaretini kendine azık eylemeli. Allah sevgisini artırmak isteyen de hak aşıklarını ziyaretle gönül ateşini harlamalı. Zira Yüce Mevla insanı çoğu zaman insanla aşılar. Yine insan söz, göz ve özle mayalanır. Allah için yapılan ziyaretlerde bu üç yolda açıktır. Önemli olan ziyaretin içine nefsani haslar, dünyevi menfaatler karışmamasıdır. Geçiyordum uğradımdan ziyade, başka değil, maksadım sadece ziyarettir niyetiyle gerçekleşen buluşmalara ne büyük ilahi feyizler lütfedilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Adamın biri bir başka köydeki din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah Teala adamı gözetlemek için onun yolu üzerinde bir meleği görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek, "Nereye gidiyorsun?" dedi. Adam, "Şu ileriki köyde bir din kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum." cevabını verdi. Melek, "O adamdan elde etmek istediğim bir menfaati mi var?" dedi. Adam, "Yok hayır, ben onu sırf Allah rızası için severim. Onun için ziyaretine gidiyorum," dedi. Bunun üzerine melek, "Sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah Teala'nın sana gönderdiği elçisiyim," dedi. Böylesi ziyaretlere muvaffak olmak engin gönüller ister. Yapanı azdır. Böyle olduğu içindir ki kıyametin o dehşetli gününde arşın gölgesinde gölgelenecek 7 gruptan biri işte bu kıvamda ziyaretler yapabilenlerdir. Allah için yapılan ziyaretlerin her çeşidi gönül feyzine vesiledir. Ancak öyle bir ziyaret türü vardır ki o ziyarette alınan feyzü bereketi kelimeler ifade etmekten acizdir. Zira bu ziyaret Rabbin ziyaretidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatır. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyurur. Ey Ademoğlu! Hastalandım, beni ziyaret etmedin. Ademoğlu, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim der. Allah Teala, falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun. Bunu biliyor musun? Allah'ı ziyaretle şereflenen kula, Mevla'nın neler ikram edeceğini tayin ve tespit etmek, aciz beşerin haddi değildir. Zaten buna hayali de yetmez. Dünyevi sıkıntılarla, streslerle boğuşan ve daralan insan, gönül huzurunu arayacağı adres istiyorsa, işte hastaların, biçarelerin yanı başında ilahi bir feyz pınarı akmaktadır. Elbette içmesini bilene, edebini gözetene. Ziyaret bir vefa nişanıdır. Yaşayanlara, önden gidip kabirde bekleşenlere. Emin Saraç Hoca Efendi anlatıyor. Şeyhül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile bir defasında Bedir şehitlerini ziyaret etmiş dönüyorduk. Bana dönüp, "Siz ilerleyin, ben geliyorum," dedi. Bir süre sonra merak ettim. Yanına vardım. Baktım ki Hoca Efendi ağlıyordu. Ashabı Bedir şehitlerinin yattığı o topraklar üzerine yüzüstü yatmış, için için ağlıyordu. Hoca Efendi böyleydi. Derdi ki, "Burada yatanların hukuku var." Fazla söze ne hacet. İşte mümin yüreğinin asil fotoğrafından bir kare. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Bereketli Bir Feyz Pınarı Ziyaret başlıklı makalesini, yazısını paylaştık Genç Dergisi'nin Ocak sayısından. Evet, şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz. Kutup Yıldızına Sarılmak başlığını taşıyor. Bu yazı Turgay Bakırtaş'ın kaleminden aktaracağız. Birçok Anadolu türküsünde ve halk şiirinde karşımıza çıkan kervan kıran kelimesinin sözlükteki karşılığında şöyle yazıyor. Sabahleyin çok parlak göründüğü ve kervancıları yanılttığı için Zühre gezegenine verilen isim. Çoban yıldızı, çulpan Venüs. Kelimenin ortaya çıkışına dair çok sayıdaki rivayetin en bilinenlerinden biri şudur. Anadolu'da konaklayan bir kervanın kervanbaşı olan delikanlı, çok özlediği nişanlısına kavuşmak için bir an önce köyüne varmak ister ve kervanı geceden yola çıkarır. Venüs'ü kutup yıldızı zanneden genç kervanbaşı yönünü ona bakarak saptar. Bu hata sebebiyle rotasından ayrılan kervan büyük bir fırtınaya yakalanıp zarar görür, kervanbaşı da ölür. Parlaklığından dolayı kervan başını yanılttığı için bu yıldıza kervan kıran adı verilir. 20. asrın başından itibaren giderek yaygınlaşan, yalnızca Kur'an'ı rehber edinme, onun dışındaki olguları, kaynakları güvenilir olmadıkları için dışlama anlayışı, tabi olunan kimi zatlara Hazreti Peygamber'den daha fazla değer verme hatası, ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kalben sevip onun sünnetini yaşamamak gafleti gibi meseleler az önce zikrettiğim kervan kıran efsanesini hatırlatıyor bana. Peygamber Efendimiz'i hayatın her alanında takip edilmesi gereken bir rehber olmaktan çıkarmaya çalışmak yahut bu rehberliğe layığınca uymamak, onu yalnızca Kur'an'ı aktarmakla yükümlü bir elçiye indirgemek, tıpkı hikayedeki gibi bir felakete sürüklenmemiz anlamına gelecektir. Halbuki Peygamber Efendimiz, Hristiyan teolojisindeki gibi bir çile figürü, ümmetin gelecekteki hata ve günahlarını sırtlanarak bu dünyadan göçmüş sıradan bir fani, Allah'ın sözünü aktarıp işini bitirmiş bir ulak değildir. Nasıl bir felaketten söz ettiğimi daha iyi açıklamak için Hazreti Peygamber'in bir kutup yıldızı olarak bizi nereye götürdüğüne, kervan kıran yıldızınınsa nereye saptırdığına dair birkaç örnek vermek istiyorum. Benim rehberim, efendim, kutup yıldızım olan Peygamber, iş ehli olmayan kişilere verilince kıyameti bekle diyerek adam kayırmanın önüne aşılmaz bir set çekmiştir. Onun rehberliğinden şaşanlardaysa, para, makam yabancıya gitmesin, bizden, kendi grubumuzdan, akrabamızdan birini bulalım zihniyeti yüzünden, hem liyakatli olanın hakkını yeme, hem de ehliyetsiz kişileri toplumda yüceltme davranışı hasıl olmuştur. Bu tip insanların, yeri geldiğinde İslam adına hareket ediyormuş gibi görünerek ama buna rağmen en iyisini ben bilirim tavrından ödün vermeyerek kendi ahiretine ve sosyal yaşamımıza ne büyük yükler yüklendiği aşikar. Yine Peygamber Efendimiz sözünün emir telakki edildiği zamanlarda bile istişareden vazgeçmemiştir. Öyle ki kadının sözünün yok hükmünde sayıldığı bir toplumsal düzende, başta muhterem hanımları ve kızları olmak üzere birçok kadınla farklı konularda istişarede bulunmuştur. Efendimizin sünnetini sadece şekilden ibaret zannedenlerin ve yalnız bu yönden uygulayanların bırakınız kadınlarla, ilim ve erdem sahibi kimselerle bile istişare etmediklerini, hatta çoğu kez Hazreti Peygamber'i yok sayanların emrivaki tavsiyeleriyle iktifa ettiklerini görüyoruz. Oysa tertemiz insanlar bile zaman zaman hata yapabilir, yanlışa düşebilirler. Bu gayet doğal bir haldir. İşte bu yüzden gündelik işlerimizden tutun da hayati önemdeki kararlara kadar birçok kararda istişare sünnetine sarılmaya, bunu su içmek gibi temel bir alışkanlığa dönüştürmeye ihtiyacımız var. Bir başka örnek. Gerçek baba yiğit güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kimsedir. İçinde bulunduğumuz internet çağında istesek de kaçamayacak duruma geldiğimiz sosyal medya ağlarının ortasında birçok Müslüman öfkesini yenmek şöyle dursun, onu olabilecek en vahşi biçimde dışa vurmaktan imtina etmiyor. Genellikle de bu tavrını kendi tahayyülünde uydurduğu bir tür cihat kavramıyla savunmaya çalışıyor. Yazılmış yüzlerce siyer kitabını, sayısız ciltler dolusu hadis derlemelerini baştan sona tarasanız, Efendimizin öfkesine yenik düştüğü tek bir örnek bulamazsınız. Öfkelendiği bile oldukça nadirdir ve genellikle insanları İslam'dan soğutacak davranışlarda bulunanlara yöneliktir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu yönünü örnek almayan, sükunetini ve güler yüzünü muhafaza etmeyen her Müslüman biraz eksiktir. Yukarıdakiler gibi onlarca hatta yüzlerce örnek daha verilebilir. Hepsinin bizi götüreceği nokta şurasıdır. Bizim peygamberimiz aynı zamanda öğretmenimiz, rehberimiz, komutanımız ve liderimizdir. O bizi sağ salim evimize, doğruya, güzele, iyiye ulaştıracak kutup yıldızımızdır. Ona sarılarak varamayacağımız hiçbir mensil yoktur. O yalnızca sakal uzatıp sağ elle yiyen, suyu birkaç yudumda içip güzel koku sürünen biri değildir. O ayrıca hanımlarına, çocuklarına, torunlarına sevecenlikle yaklaşan bir eş ve baba, inancı ve soyu ne olursa olsun herkesin güvenini kazanmış emin bir tüccar, zalim düşmanlarına bile eziyet edilmesini haram kılacak kadar merhametli bir komutan, hiç kimsenin görüşünü küçük görmeyen ve halkıyla istişare eden bir devlet lideri, belki cemaatin içinde hasta ya da meşgul olanlar vardır diye namazı hafif tutan ince düşünceli bir imam, hastası ya da cenazesi olanı muhakkak ziyaret edip onların gönüllerini ferahlatan sadık bir komşu, neyi varsa fakirlerle ve muhtaçlarla paylaşan cömertlik timsali bir peygamberdi. İşte tüm bunlardan dolayıdır ki ancak ona ulaşabildiğimiz ölçüde Allah'ın rahmet ve merhametine gerçekten layık olabiliriz. Unutmayalım ki bir Müslüman için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün bir rehber, onun bize uzattığından daha güçlü bir el yoktur. Ve onun dışındaki yıldızlar yalnızca bizi yine ona götürdüğü müddetçe değerlidir. Turgay Bakırtaş'ın kaleme aldığı Kutup Yıldızına Sarılmak başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyenler. Ve son olarak yine Genç Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından Seyirciler olarak Bize Düşen başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yazının müellifi Taha Kılınç. Arap Baharı adı verilen bölgesel türbülans başladığında El Cezire televizyonundaki stajımı tamamlamak için Katar'ın başkenti Doha'daydım. Çalıştığım bölümde çeşitli Arap ülkelerinden farklı yaşlarda profesyonel gazeteciler vardı. Seyyar satıcı Muhammed Buazizi kendini ateşe verdikten hemen sonra Tunus'tan ilk gösteri videoları ham halde kanala gelmeye başladı. videolara şöyle bir göz atan Tunuslu bir hanım gazeteci arkadaş, ki ailesi de orada yaşıyordu, "Ben ülkemi iyi tanıyorum," demişti. "Bu gösterilerden bir şey olmaz. Herhangi bir şeyin değişmesini beklemeyin." Derken birkaç gün sonra 1987'den beri ülkeyi demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin müsrif eşi Leyla Trabelsi'yi de yanına alarak Suudi Arabistan'a kaçtığı haberini aldık. Bin Ali'nin devrilmesinden sonra Ömer bin Hattab Mescidi'nde Yusuf el Karadavi'nin de katıldığı bir kutlama töreni tertip edildi. Konuşmacılar, Orta Doğu'da yeni bir dönemin başladığını, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, İsrail'in hakimiyetinin sona erdiği günlerin nihayet geldiğini vesaire içeren ateşli nutuklar söylediler. Tören ilahilerle devam etti, duayla bitti. Karadavi'nin hemen yakınında oturuyordum. Onun heyecanına ve coşkusuna da bizzat şahitlik ettim orada. Doha'daki o günlerde hiç unutamadığım bir sima da Cezayirli bir gazeteci ablaya ait. Türkiye'li olduğumu öğrenince her molada sessizce yanıma gelir, "Gaziantep'e yerleşmek istiyorum. Ev fiyatları nasıl acaba?" diye masum sorular sorardı bana. Yaşı herhalde 50'nin üzerindeydi. Gaziantep'e yerleştiği takdirde Halep ve Şam'a kolayca gidip gelebileceğini söylüyordu. Suriye'nin bu hale geleceğini kim tahmin edebilirdi ki? Arap Baharı'nın sonraki aşamalarında İslam ülkelerinde kan gövdeyi götürdükçe hem Karadavi ve diğerlerinin çocuksu sevinçlerini hem de Gaziantep'e yerleşme hayalleri kuran o Cezayirli ablayı sık sık hatırladım, içim sızlayarak. Toplumların da kaderi var elbette. Etrafımızdaki ülkelerde milyonlarca insan yıllardır kan banyolarında yıkanırken, bizim nasibimize bir sükunet adasında rahatça yaşamak düştü. Bu da sorumluluklarımızın ve hesabımızın çok daha çetin olduğunu gösteriyor. Hatta öyle ki Rabbimizin huzurunda hesap verirken, başına bomba yağan insanların yerinde olmayı dileyeceğimiz suallerle bile karşılaşabiliriz. Bu işin şakası yok. Arap Baharı'nı dışarıdan seyreden bizlerin birinci sorumluluğu, olayları doğru biçimde okumak olmalı ki gelecekte başka coğrafyalarda buna benzer hadiseler zuhur ettiğinde bugün yapılan yanlışlar tekrarlanmasın. Suriye, Mısır, Libya ve diğer ülkeler tarihlerinde ilk kez karışmadıklarına göre bugün yaşananlardan geçmişe ve geleceğe dönük dersler çıkarabilmek de mümkün olsa gerek. Olayların doğru biçimde okunabilmesi için gereken birinci şart, tarihi ve coğrafyayı derinlemesine tanımak. Ülke ülke, bölge bölge ve nihayet bütün bir İslam dünyasının tarihine ve coğrafyasına dair zihinlerimizde hiçbir boşluk ve kopukluk kalmamalı. Ders çalışır gibi, üniversite sınavına hazırlanır gibi her bir ülkeyi çalışmamız lazım. Herhangi bir gelişme olduğunda onu o ülkenin dengelerinde ilgili yere koyabilmek, böylece manzarayı doğruya en yakın şekilde okuyabilmek gerekiyor. İkinci şart, bir batı ve bir doğu dilini en iyi şekilde öğrenmek. Mümkünse bunun üstüne başka diller de koyarak bölgemizi kendi ana dilleri üzerinden izleyebilecek noktaya gelmek kaçınılmaz bir mecburiyet. Ve son olarak mümkün olduğunca bölgeyle ve bölge insanıyla temas gerekiyor. Seyahatlerle, uluslararası buluşmalarla, misafirliklerle Orta Doğu'yla aramızdaki uçurumları kapatmak ve safları sıklaştırmak da hayati önem arz ediyor. Eğer bütün bunları yapmazsak, olayları sadece sosyal medyanın öğütücü çarklarından düşen küçük malumat kırıntılarıyla takip etme kolaycılığına kapılırsak, ne bugünü anlamamız mümkün olacak, ne de gelecekteki başka imtihanları verebileceğiz. Bombalarla ve katliamlarla sınanmıyoruz. Bizim imtihanımız bolluklardan ve imkanlardan ne üretebileceğimizle ilgili şimdi. Bu aynı zamanda başka coğrafyalarda acı çeken kardeşlerimize karşı da tarihi sorumluluğumuz. Taha Kılınç'ın kaleme aldığı Seyirciler Olarak Bize Düşen başlıklı yazısını aktardık son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenler. Bugün Genç Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın saatler 21.30'u gösterdiğinde Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.